Ayrım 3. Ama 778. gece olunca demiş ki ve bu büyük sessizliğin bağrında saydam çınlamalarla konuşan kuşun sesi yükselmekteymiş ve uyum içinde kendi kuş dilinde şu şarkıyı söylüyormuş. Nasıl, nasıl, ey perizat, perizat, gül gülüşlü perizat, ah, ah, ah, ah, nasıl hevesini taşıyabilirim, ey gece, ey gözler. Burada da görüldüğü gibi Arapça şarkı ve şiirlerde bir leitmotif olarak leyl, gece ve ayn, göz sözcükleri tekrarlanır durur. Hevesini taşırım senden kaçmanın. Ah, ah, ey gece, ah, ah, gözler. Biliyorum, biliyorum, senden de ileri, senden de ileri. Kim olduğunu senin, senin kim olduğunu, perizat, perizat. Ah, ah, ah, ah, gözler, ey gece, gözler. Senden daha iyi biliyorum kim olduğunu senin, senin kim olduğunu, perizat, perizat, gözler, gözler, gözler. Perizat, perizat, senin esirinim ben, hem de sadık esirin, perizat, perizat. İşte böyle şakımış ey utlar konuşan kuş. Perizat hayranlığın sınırında hayran olmuş. Bununla dertlerini, yorgunluklarını unutmuş ve esiri olduğunu açıklayan kuşun ve bu sözüne takılarak çabucak, ey bülbülül hazar, ey hayvanın harikası, sen benim esirimsin, kanıtla bunu, kanıtla bunu demiş. Bülbül de yanıt olarak şöyle şakımış. Perizat, perizat, emret, emret, emret perizat. Çünkü seni duymak, çünkü seni duymak benim için itaat etmektir. O zaman perizat ona isteyecek birçok şeyi olduğunu söylemiş. Ama ilkin kendisine şarkı söyleyen ağacı nerede bulacağını göstermesini istemiş. Bülbül de şarkısıyla dağın öteki yamacına yönelmesini söylemiş ona. Ve perizat tırmandığı yanın öteki tarafında bulunan dağ yamacına yönelmiş ve orada bu yamacın ortasında bir ağaç görmüş. Bu ağaç öyle büyükmüş ki gölgesinde bir ordu barınabilirmiş. İçinden şaşırıp kalmış ve böylesi bir ağacı kökünden söküp nasıl taşıyacağını bilememiş. Bülbül de onun bu şaşkınlığını görerek, şakıyarak ona yaşlı ağacı kökünden sökmeye hiç de gerek bulunmadığını, sadece küçük bir dalını koparmanın sonra da bunu istediği yere dikmesinin yeterli olacağını, bu durumda hemen kök salacağını ve gördüğü kadar güzel bir ağaç haline geleceğini anlatmış. Perizat ağaca doğru yönelmiş ve içini saran şarkısını işitmiş. Ve hemen şarkı söyleyen ağacın önünde bulunduğunu anlamış. Çünkü ne İran'ın bahçelerindeki meltem, ne Hint utları, ne Suriye'nin arpları, ne Mısır'ın tamburları, bu musiki sever ağacın dallarında bulunan binlerce görünmez ağacın konseriyle kıyaslanacak uyumu sağlarmış. O zaman perizat bu musikinin onu daldırdığı hayranlıktan kendini kurtararak şarkı söyleyen ağacın bir dalını koparmış ve bülbülün yanına dönmüş ve ondan altın renkli suyun nerede bulunduğunu kendisine bildirmesini rica etmiş. Konuşan kuş ona batıya doğru dönmesini ve orada göreceği mavi kayanın ardına bakmasını söylemiş. Perizat da batıya doğru yönelerek narin firuze bir kayanın ardında sanki erimiş altın gibi akan ince bir derenin belirdiğini görmüş. Ve bu dereceğin sırf altın suyu, firuz kayaların yansımasıyla sarı yakuttan oluşmuş bir sıvı gibi saydam ve taze görünümüyle de hayranlık uyandırıyormuş. Ve kayaların üstünde bir billur testi varmış. Perizat bunu alıp içini o harika suyla doldurmuş. Sonra da bu testi omzunda ve şarkı söyleyen ağacın dalı elinde olduğu halde bülbülün yanına dönmüş. Ve işte böylece gül gülüşlü perizat üç eşsiz eşyaya sahip olmuş ve bülbüle ey güzeller güzeli kuş, senden hala yerine getirilmesini istediğim bir dileğim var. Zaten o denli uzaklardan bu dileğin yerine getirilmesini görmek için geldim demiş. Ve kuş onu konuşmaya davet ettiğinde titrek bir sesle kardeşlerim, ey bülbül kardeşlerim demiş. Bülbül bu sözleri işitince çok sıkıntılı görünmüş. Çünkü görünmezle ve onların büyüleriyle çatışmanın kendi gücünü aşacağını biliyormuş. ve her zaman için onlara itaat etmeyi sürdürüp duruyormuş. Ama hemen kendi kendine, talih şimdi sultandan yana olduğuna göre bundan böyle korkmaksızın eski efendilerini boşlayıp ona çalışabileceğini düşünmüş ve yanıt olarak şunları şakımış. Billur testinin suyundan damlalar, damlalar, damlalarla, ey perizat, ey perizat, sula ey gül, ey gül, dağların taşlarını, damlalar, damlalar, damlalarla, ey perizat, ey perizat. Perizat da bir yandan billur testiyi eline almış, öbürüyle de bülbülün altın kafesini ve şarkı söyleyen ağacın dalını tutarak yeniden dağ yolundan aşağı inmeye başlamış. Ve kara bazalttan bir taş gördüğü herkes üzerlerine altın renkli sudan damlalar serpmiş ve taşlar da canlanarak insana dönüşmüş. Perizat da her birini gözden geçirerek kardeşlerini bulmuş. Ferit ve Firuz da böylece kurtulunca koşup kız kardeşlerini kucaklamışlar ve sultanın kayalıklardaki derin uykularından uyandırdığı tüm soylu kişiler gelip onun elini öpmüş ve kendilerini onun köleleri bilmişler. Hepsi birden ovaya doğru inmiş ve Perizat'ın aynı şekilde büyüden kurtardığı atlarına binmiş ve yaşlı kişinin altında oturduğu ağaca doğru yol almışlar. Ama yaşlı kişi artık çayırda değilmiş, ağaç da ortalıkta görünmüyormuş. Kendisine Perizat'ın soru yönelttiği bülbül de birdenbire ciddileşen bir sesle ona "Ey Perizat, neden yaşlı kişiyi yeniden görmek istiyorsun? Ey Perizat, o bir insanoğlu kızına kötü seslerden, uygunsuz seslerden ve insanın ruhunu tedirgin eden ve zirveye ulaşmasını engelleyen seslerden kurtulması için yün topağını kullanmayı öğretti. Ve tıpkı çırağına marifetlerini aktardıktan sonra ortada görülmek istemeyen bir usta gibi sana bilgeliğini aktardıktan sonra ağacın yaşlı kişisi de ortadan kayboldu. Ey Perizat, bundan böyle insanoğlunun pek çoğunu tedirgin eden kötülükler asla senin ruhunu üzmeyecektir. Çünkü artık ruhunu dış olayların akışına kaptırmayacaksın. Zaten bu olaylar sadece kendini bunlara kaptıranlar için vardır. Sen artık tüm mutlulukların anası olan sakin yaşamı tanımayı öğrendin, demiş. İşte artık yaşlı adamın ağacının görülmediği o yerde konuşan kuş bunları söylemiş. Ve herkes onun dilinin güzelliğine, düşüncelerinin derinliğine şaşıp kalmış. Perizat'a mevkip oluşturan soylular topluluğu da yolunu sürdürmüş. Ama yolda gittikçe azalmışlar. Çünkü Perizat'ın büyüden kurtardığı soylular birbiri ardından gelmiş bulundukları yerlere ulaştıkça minnettarlıklarını ifade edip elini öptükten sonra ondan ve kardeşlerinden ayrılmaktaymışlar. 20. günün akşamında Perizat Sultan ile Ferit ve Firuz Şehzadeler güven içinde evlerine ulaşmışlar. Atlarından inip yere ayak basar basmaz Perizat çabucak kafesi bahçesindeki kameriyeyi asmış. Bülbül de hemen sesinin ilk notalarını duyurmuş. Ona bakıp kendisini gören tüm kuşlar da hep bir ağızdan onu selamlamışlar. Çünkü bülbüller ve ispinozlar, kırlangıçlar ve çalı bülbülleri, saka kuşları ve kumrular ve bahçede yaşayan sonsuz kuş türleri onun güzelliğinin üstünlüğünü hemen kabul etmişler. Ve yüksek sesle ya da alçak sesle, hanendeler gibi onun tek başına şakımalarına hep bir ağızdan cıvıldayarak eşlik ediyorlarmış. O sesini ustaca titreterek her öttüğünde hayranlıklarını kuşların dilindeki uyum dolu haykırışlarla açıklıyorlarmış. Perizat da bir yanıyla altın, öbür yanıyla gümüş olan saçlarını seyretmek adetinde olduğu büyük mermer havuza yaklaşmış ve içine billur testide bulunan sudan bir damla akıtmış. Altın damlası yayılmış ve yükselmiş ve bol bol kıvılcımlı huzmeler saçmış ve güneş balkıyan havaya bir deniz mağarasının serinliğini getirerek fışkırıp yeniden düşme halini sürdürüp durmuş. Sonra Perizat kendi elleriyle şarkı söyleyen ağacın dalını bahçeye dikmiş. Dalda hemen kök salarak birkaç saniye içinde koparıldığı ağaç kadar güzel bir ağaç haline gelmiş. Ve ondan yayılan şarkı öylesine güzelmiş ki ne İran bahçelerindeki meltem, ne Hint utları, ne Suriye arpları, ne de Mısır tamburları ondaki göksel uyumu sağlarmış. Musiki sever yaprakların binlerce ağzından çıkan şarkıyı dinlemek için ırmaklar çağaltılı akışlarını durdurur, kuşlar bile seslerini kısar ve bahçe yollarında esen serseri imbat ipek kanatlarını toplarmış. Sonunda konakta yaşam mutlu tek düzeliyle yeniden başlamış. Perizat'la gezilerine konuşan kuş ile uzun uzadıya konuşmalara girişerek, şarkı söyleyen ağacı dinleyerek ve altın renkli suya bakarak yeniden koyulmuş. Ferit ile Firuz da kendilerini av partilerine ve at gezintilerine bağlamışlar. Günün birinde kenara çekilemeyecekleri kadar dar olan ormanın keçi yollarından birinde avlanmakta olan hükümdara rastlamışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 779. gece olunca demiş ki, günün birinde kenara çekilemeyecekleri kadar dar olan ormanın keçi yollarından birinde avlanmakta olan hükümdara rastlamışlar. Çabucak attan inerek başlarını toprağa değdirip ona saygı göstermişler. Hükümdar da sanki mahiyetinden birileri gibiymişçesine zengin giysiler giymiş olan kendisinin tanımadığı bu iki atlıyı ormanda görünce çok şaşırmış ve yüzlerini görmek isteyerek ayağa kalkmalarını buyurmuş. İki kardeş ayağa kalkmış ve saygın görünümleriyle uyuşan soyluluk dolu bir edayla sultanın önünde saygı duruşunda bulunmuşlar. Sultan da onların güzellikleriyle çarpılmış ve konuşmaksızın tepeden tırnağa kadar süzerek bir süre onları hayranlıkla seyretmiş. Sonra onlara kim olduklarını ve nerede oturduklarını sormuş. Çünkü yüreği onlara doğru akmış ve heyecanla dolmuş bulunuyormuş. Onlar da, "Ey zamanın şahı, biz senin bahçelerinin eski koruyucusu, rahmetli kölenin oğluyuz. Buradan pek uzakta bulunmayan, senin cömertliğine borçlu bulunduğumuz bir konakta oturmaktayız," diye cevap vermişler. Sultan da sadık hizmetkarının oğullarını tanımakla çok sevinmiş ama onların mahiyetine katılmak üzere o güne kadar sarayda görünmemelerine çok şaşırmış ve çekinmelerinin nedenini onlara sormuş. Onlar da, "Ey zamanın şahı, bugüne kadar senin cömert ellerine kendimizi teslim etmekte çekingen davrandıysak bizi bağışla. Ama babamızın son vasiyetiyle bize emanet ettiği küçük bir kız kardeşimiz var. Ona kendisini terk etmeyi düşünemeyecek kadar büyük bir sevgiyle göz kulak oluyoruz," diye yanıtlamışlar. Sultan bu kardeşçe bağlılıktan son kertede duygulanmış ve kendi kendine, "Tüm ülkemde bu kadar nitelikli oldukları halde aynı zamanda hırslardan bunca sıyrılmış gençler bulunduğunu asla düşünmemiştim," diyerek bu rastlantıdan dolayı gittikçe daha fazla memnunluk duymuş. Ve dayanılmaz şekilde onların görünümüyle gözleri daha çok şenlensin diye kendilerini ikametgahlarında ziyaret etmek fikri aklına gelmiş. Bu fikrini hemen oracıkta iki gence açıklamış. Onlar da işitip itaat ettikleri yanıtını vermişler ve hemen onun mahiyetine katılmışlar. Şehzade Ferit kız kardeşi Perizat'a sultanın gelişini haber vermek üzere hemen yanlarından ayrılıp önceden eve ulaşmış. Perizat konaklarında hiç konuk ağırlamadıkları için sultana onuruna yaraşır şekilde nasıl davranılacağını bilemediğinden şaşırıp kalmış ve gidip dostu şarkıcı kuş bülbüle danışmaktan daha iyi bir çare düşünememiş. Ve ona, "Ey bülbül, sultan evimizi görmek üzere bize onur veriyor, biz de onu ağırlayacağız. Bana çabucak onu nasıl ağırlayayım da evimizden memnun ayrılsın, söyler misin?" demiş. Bülbül, "Hanımım, aşçıya tabaklar dolusu yemek hazırlatmanın yararı yok. Çünkü bugün sultanın hoşuna gidecek ancak bir tek yemek vardır ve bunu ona yedirmek gerek. İçine inciler doldurulmuş bir tabak hıyar," diye yanıt vermiş. Perizat çok şaşırmış ve kuşun dilinin sürçtüğünü düşünerek ona, "Kuş, kuş, herhalde içine inci doldurulmuş hıyar demek istemedin. Bu işitilmedik bir yemek pişirme tarzı olurdu. Şah bize gelip yemek yeme onurunu bağışlayacaksa herhalde yemek yiyecektir, inci yutmayacaktır. Sen hiç kuşkusuz içine pirinç doldurulmuş hıyar demek istemiş olacaksın, ey bülbül," diye haykırmış. Ama konuşan kuş sabırsızlıkla, "Asla, asla, asla böyle değil. İçine inci, evet inci doldurulmuş dedim. Hiç de pirinç, pirinç, pirinç değil," diye haykırmış. Ve mucizeler söyleyen kuşa tüm güvenini bağışlamış olan Perizat, çabucak gidip yaşlı aşçı kadına inci doldurulmuş hıyar yemeği hazırlaması buyruğunu vermiş. Ve konakta inci hiç eksik olmadığından yemeği hazırlamak için yeterli miktarda inci bulmakta sıkıntı çekilmemiş. Durum böyleyken sultan mahiyetinde Firuz olduğu halde bahçeye girmiş. Eşikte onu beklemekte olan Ferit de atının dizginini tutmuş ve onun yere inmesine yardım etmiş. Gül gülüşlü Perizat da ilk kez peçeye bürünerek, çünkü Bülbül ona bunu önermiş imiş, gelip Şah'ın elini öpmüş. Sultan da onun zarafetinden ve ondan yayılan Yasemin saflığından çok duygulanmış ve kendisi ardında hiçbir evlat bırakmaksızın yaşlandığını düşünerek ağlamış. Sonra onu kutsayarak, ardında evlat bırakan kişi ölmez. Ey bunca güzel çocukların babası olmuş kişi, Tanrı sana sağ yanındaki bahtı kişiler arasında seçkin bir yer sağlamıştır herhalde, demiş. Sonra yeniden önünde eğilen Perizat'a bakarak, ama sen, ey hizmetkarımın kızı, ey koku saçan fidan, haydi bizi sıcaktan sığınabileceğimiz bahçenin hoş bir yerine götür, demiş. Ve sultan önünde titreyerek yürüyen Perizat'ı ardındaki iki kardeşiyle izlerken bu serinliğe doğru ilerlemiş. Sultan Hüsrev Şah'a gelince gözüne ilk çarpan şey altın renkli suyun fışkırması olmuş. Ona hayranlıkla bakmak üzere bir an orada kalmış ve görülmesi büyük zevk veren ne harika bir su bu böyle demiş. Onu daha yakından görmek üzere ilerlerken ansızın şarkı söyleyen ağacın konserini duymuş. Gökten düşen bu musikiyi kulak kabartarak hayranlıkla uzun uzadıya dinlemiş. Sonra da "Oh, hiç işitmediğim bir musiki bu" diye haykırmış. Ve onu daha iyi işitmek üzere sesin geldiğini sandığı yana doğru ilerlerken ses kesilmiş ve tüm bahçeyi büyük bir sessizlik sarmış. Ve bu sessizliğin bağrından konuşan kuşun tek bir şarkı halinde patlayan çılgın sesi duyulmuş. "Hoş geldin Sultan Hüsrev Şah, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin" diyen. Ve havayı büyüleyen bu sesin son notaları duyulmakta. Tüm kuşlar hep bir ağızdan kendi dillerinde "hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin" diyerek onu yanıtlamışlar. Sultan Hüsrev Şah tüm bunlardan hayran kalarak ve bunca kısa bir sürede yaşadığı heyecanla ruhu titreyerek son kertede duygulanmış. Ve işte burası mutluluk evi. "Oh, ben kudretimi ve tahtımı burada sizinle yaşamak için feda ederdim. Ey bakıcımın çocukları!" diye haykırmış. Sonra kendisine şarkı söyleyen ağaç ile konuşan kuştan söz ettiklerinde tam anlamıyla kavrayamadığı bu harika şeylerin nasıl elde edildikleri hakkında Perizat ile kardeşlerine sorular sormakta acele etmiş. Perizat da ona bu harika şeylerin kaynağı istirahat buyurduktan sonra Efendimiz'e anlatacağım uzun bir öyküdür demiş. Ve sultanı Bülbül'ün kafesinin asılı bulunduğu kameriye de oturmaya çağırmış ve buraya büyük bir sini içinde yenecek şeyler getirilmiş. Sultan da kameriyenin altındaki onur yerine oturmuş. Kendisine altın bir tabak içinde incili hıyar sunulmuş. Ve gerçekten hıyar dolmasını çok seven sultan, Perizat'ın bizzat hizmette bulunarak kendisine sunduğu hıyar dolmasını görünce bu ikramdan çok memnun olmuş. Ama her zaman pirinç ve fıstıkla doldurulan hıyarlar yerine bunların incilerle doldurulmuş bulunduğunu görünce çok şaşırmış. Perizat ve kardeşlerine "Hayret, hıyar dolması yapmakta yepyeni bir düzenleme bu. Acaba ne zamandan beri inciler pirinçlerle fıstıkların yerini almış bulunuyor?" demiş. Perizat tam tabağı bırakıp kaçmak üzereyken konuşan kuş sesini yükselterek sultanı adıyla çağırmış ve "Ey Hüsrev Şah Efendimiz" demiş. Sultan da başını kuşa doğru kaldırmış ve kuşun ciddi bir edayla "Ey Hüsrev Şah Efendimiz, acaba ne zamandan beri bir acem sultanının çocukları doğduklarında hayvanlara dönüştürülebiliyor? Şayet öyleyse ey zamanın şahı, sen böylesine inanılmaz bir şeye inandığına göre bugün önüne getirilen çok daha basit bir şey için şaşırmaya hiç de hakkın yok" diye sözünü sürdürmüş. Sonra da 20 yıl önce gösterisiz bir evde söylenen sözleri hatırlasana ey efendim, bunları unuttunsa Perizat'ın kölesinin sana bunları hatırlatmasına izin ver diye eklemiş. Ve kuş bakirelerin konuşmalarındaki tatlılıktaki bir sesle, "Kardeşlerim, ben sultanın karısı olunca ona kutsanmış oğullar doğuracağım. Çünkü bizim birleşmemizden doğan erkek çocuklar her bakımdan babalarına layık ve gözlerimize dinlendirecek kız, gökyüzünün gülümseyişine bedel olacaktır. Saçları bir yandan altın, öteki yandan gümüş. Eğer ağlarsa gözyaşları inci, eğer gülerse gülüşleri altın dinar. Gülümserse tebessümleri gül goncası olacaktır demiş. Sultan da bu sözleri duyunca başını elleri arasına gizleyip hıçkırmış. Eski kederi geçmişin acılı günlerinkinden de fazla artarak canlanmış ve umutsuz ruhunun derinliğinde baskı altında tuttuğu tüm düşünceler yüreğinde birdenbire kabarmış ve onu parçalamış. Ama bülbülün sesi neşeden şakıyarak hemencecik yeniden duyulmuş. Bu ses, "Ey Perizat, babanın huzurunda peçeleri yüzünden kaldır," diyormuş. Perizat da dostunun sesine karşı duramayarak peçelerini kaldırmış. Onlarla birlikte saçlarını tutan bağ da yere düşmüş. Sultan bunu görmüş ve kollarını uzatarak ve büyük bir çığlık kopararak ayağa kalkmış. Bülbülün sesi de ona, "Senin kızındır o ey şah," diye haykırmış. Çünkü genç kızın saçı bir yanıyla altın, öte yanıyla gümüşmüş. Ve kirpiklerinde iki inci tanesi halinde gözyaşları varmış. Ve de ağzında gül goncası. Şah da aynı anda yakışıklı iki erkek kardeşe bakmış. Ve onlar da kendini tanımış. Bülbülün sesi de ona, "Bunlar da oğulların ey şah," diye haykırmış. Sultan Hüsrev Şah heyecandan hala hareketsiz durmaktayken konuşan kuş çabucak ona başından sonuna kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan çocuklarının öyküsünü anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok ve daha öykünün tamamını anlatıp bitirmeden sultanla çocukları öpüşlerini gözyaşlarıyla birleştirerek birbirlerinin kollarına atılmışlar. Ayrılanları birleştiren yüceler yücesi sırrına akıl ermez Tanrı'ya şükürler olsun. Heyecanlarını yenip bir parça kendilerine geldiklerinde sultan, "Çocuklarım, şimdi hemen gidip annenizi bulalım," demiş. Ama ey dinleyenlerim, çekildiği yerde yapayalnız yaşayan zavallı kadının kocası sultanı görünce ve gül gülüşlü Perizat ile iki harika delikanlı olan oğulları analarına kavuşunca yaşadıkları duyguları anlatmaktan vazgeçelim. Ve iyilikleri sonsuz olan ve bu utku gününde iki kıskanç kız kardeşi kudurtarak öldüren Tanrı'nın şaşmaz adaletinden ve Hüsrev Şah ile eşi Sultan Hanım'ın ve yakışıklı Ferit ve Firuz Şehzadelerin ve güzelim Perizat Sultan'ın dostların ayırıcısı ve toplulukların kahredicisi onlara ulaşıncaya kadar hep birlikte uzun ve zevkli bir ömür sürdürdüklerini söyleyelim. Değişikliğe uğramadan sonsuz yaşamını sürdüren tek varlık, Tanrı'ya şükürler olsun. İşte gül gülüşlü Perizat'ın harika öyküsü böyledir. Ama Allah en iyisini bilir. Şehrazat bu öyküyü anlatıp bitirince Dünyazat, "Ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı ve büyüleyici ve de taze ve hoş ve bu öykü ne kadar hayranlık uyandırıcı," diye haykırmış. Şah Şehriyar da "Çok doğru," demiş. Ve Dünyazat şahın gözlerinin yaşardığını sezinlemiş ve yavaşça Şehrazat'a, "Ablacığım, şahın sol gözünde bir damla yaş gördüm. Sağ gözünde de bir başka damla belirdi," demiş. Şehrazat da şaha kaçamak bir bakış fırlatıp gülmüş ve küçük kardeşini kucaklayarak, "İnşallah şahın kamer ile işinin ustası Halime'nin öyküsünü işitince duyacağı zevk az olmaz," demiş. Şah Şehriyar da, "Ben bu öyküyü bilmiyorum Şehrazat. Onu arzuyla dinlemek istediğimi biliyorsun," demiş. Şehrazat da, "Allah isterse ve şahım bana izin verirse onu yarın anlatmaya başlarım," demiş. Yaşamın gerçek bilimi üzerine meseli hatırlayan Şah Şehriyar da, "Bu öyküyü işitmek için pekala yarına kadar bekleyebilirim," demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.